Ayrım 34, sayfa 389. Ertesi sabah hastanede tekrar MR çekildi. Sonuçlarla önce cerraha gittiler. Kitlenin ciğere yayıldığını, o yüzden ameliyat şansının çok düşük olduğunu öğrendiler. Doktor %80 ameliyat edilemez. Kemoterapi sonrası kitle küçülürse ameliyatla alma şansı doğabilir. %18 şansınız var dedi. Onun yanından ayrıldıktan sonra Cemre Birand'ın doktoru onkolog Suyal Tansan'a gittiler. Tansan hastalığın ciddiyetini anlattı. Kötü bir şey bu. Keşke olmasaydı ama ağır bir trafik kazası geçirdiğinizi düşünün dedi. En ağır kemoterapi uygulayacağını söyledi. Şansınız varsa ameliyat olursunuz diye ekledi. Birand'ın ilk sorusu çalışabilecek miyim? Günlük işlerimi sürdürebilecek miyim oldu. Tansan işinize, sporunuza devam edebilirsiniz diyerek yürek ferahlattı. Birand bu kez 8 ay daha yaşayabilir miyim diye sordu. Bu sezonu bitirmesi ve ne yapıp edip 28 Şubat belgeselini yetiştirmesi gerekiyordu. Doktor bu konuda da umutlu konuştu. Peki kemoterapi görürsem saçım sakalım dökülecek mi diye sordu Birand. Dökülmeyecek, onu da garanti ediyorum dedi doktor. Birand yıllardır insanların beynine kazınmış olan görüntüsünün değişmesini, seyircinin kendisine bakıp vah vah gidiyor diye acımasını istemiyordu. O gün öğleden sonra Murat Sungar'ın yaş günü yemeği vardı. Yıllardır yakın dostlar bir arada yemek yiyerek kutlardı. Hastane çıkışı yemeğe Şile'ye gittiler. Biraz gecikmişlerdi. Birand'ın yakın dostları Murat Sungar ve Volkan Vural hemen hem gecikmeden hem de yüzlerindeki ifadeden bir aksilik olduğunu hemen fark ettiler. Üstelemediler. Birand da yemeğin tadını kaçırmak istemedi. Mümkün olduğunca neşeli görünmeye çalıştı. Sonra bir ara lafı anlam planına getirdi. Planın Kıbrıs'ta ne getirdiğini, reddinin Avrupa Birliği üyeliğini nasıl etkilediğini diplomat dostlarından öğrenmeye çalıştı. Bir saat önce pek az ömrü kaldığını öğrenen adam, sevdiği dostlarıyla ilgilendiği konulara sığınarak bu haberi unutmaya çalışıyordu. Cemre ise elindeki iPhone'dan sürekli internete bağlanıp hastalıkla ilgili bilgileri kolaçan ediyor, arada izin isteyip bahçeye çıkıyor, hıçkır hıçkır ağlayıp geri geliyordu. Sungar ve Vural sonradan gerçeği Cemre'den öğrendiklerinde kulaklarına inanamadılar. Bir anda çok yakından tanımalarına rağmen o günkü sükunetine ve o koşullarda hala belgeseli düşünmesine hayret ettiler. Son 30 yılı acı tatlı günlerde, mesaide tatilde birlikte geçirmişlerdi. Hayatın boyunca sürprizlere gebe ve bu kadar pamuk ipliğine bağlı olmasına şaşıyorlardı. Yemek dönüşü arabada Cemre derdini arkadaşlarıyla paylaşmamasını eleştirdi. Paylaşman, dertleşmen, ağlaman, rahatlaman lazım dedi. Bir an put gibi duruyor, içine atıyordu. Arabada konuşmadan eve geldiler. Cemre Umur'a söylemek lazım dedi. Bir anda evde televizyon başında yalnız bırakıp Umur'a gitti. Ana oğlu mutfak masasında oturdular. Umur bir tatsızlık olduğu annesinin ses tonundan anladı. Cemre, baban kanser diye girdi lafa. Umur sarsıldıysa da çaresi var diye yetiştirdi kendini. Ama cümlenin devamı pankreas diye gelince birden gözyaşı dökmeye başladı. Ölüm haberi almış gibiydi. Babasının o yazı çıkaramayacağını düşündü. Nasıl olur? Daha torunu yeni doğdu. Her şey çok güzel gidiyor diye mırıldandı. Bir anda bütün renkler solmuş, griye dönmüştü. Sonradan şaşacağı bir bencillikle o senin kocan ama benim babam dedi. Sen çok güzel yıllar yaşadın onunla. Bense hiç doyamadım. Birlikte ağlaştılar. Ona hasta muamelesi yapmamaya, mümkün olduğunca torunuyla oyalamaya, eğlendirip hastalığını unutturmaya karar verdiler. Cemre şimdi babanı arayıp üzme. Ben söylerim ona senin duygularını dedi. Umur aramadı. Cemre eve dönüp anlattığında ne yaptı diye sordum Mehmet dedi. Çok ağladı. Cevabını alınca daha fazla dayanamadı. Günlerdir ördüğü barikat orada çöktü. İlk ve son kez o gün avazı çıktığı kadar haykırarak ağladı. Oğlunun üzülmesi ona kendi üzüntüsünden daha ağır gelmişti. Yeni hafta biyopsi alındı. Derhal ağır bir kemoterapiye başlandı. Bir an çevresindekilere ve seyircisine bir şey hissettirmemeye çalıştı. Onu hep güçlü, neşeli, enerjik görmeye alışmışlardı. Elinden geldiğince son ana kadar öyle kalmaya gayret edecekti. Aslında doktorun konuşmasında ışığı görmüş, düşük bir oranda da olsa ameliyat şansı olduğunu anlamıştı. İlk şaşkınlığı atmış, gözünü o ümit ışığına dikmişti. Kimseden merhamet ya da teselli cümleleri duymak istemiyor, hedefe kilitlenmiş, gereğini yapıyordu. Ancak agresif kemoterapi ve aldığı ilaçlar bir anda sindirim sistemini bozdu. Çok su kaybedince hastaneye kaldırıldı. Serum takıldı, bayıltıldı, belinden kan alındı. Üçüncü günün sonunda pankreas büyüyünce tümör safra kesesine doğru gelmiş, keseyi tıkamış, stent takacağız dediler. Stent takıldı. Birand gündüz bunları yaşıyor, akşam da Cemre'nin bütün itirazına rağmen gidip programa çıkıyordu. Hiçbir şey belli etmiyor, sadece 6-7 kilo zayıfladığı için bitkin görünüyordu. Doktor onun da çaresini buldu. Bir estetisyen yardımıyla düşük görünen yüzü toparlandı. Zaten daha önce bir operasyonla gözaltı torbalarını ve göz kapağındaki karışıklıkları aldırmıştı. Bu kez de biraz dolguyla yanakları dolgunlaştırıldı. O hafta Birand o yorgunluğa rağmen programı hiç aksatmadan sürdürdü. Ancak son kemoterapiden sonra vücuda iyice yorgun düşünce doktor Mehmet Ali'yi bu halde çalışamazsınız dedi ve Birand mecburen ekranı devretti. Hastaneye yattı. Bir hafta ekranda görünmeyince hemen dedikodu yayıldı. Twitter'dan bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Sevgili dostlar, Safra kesisi yolundaki bir daralmadan dolayı küçük bir müdahale yola açabilmek için stent takıldı. Böylece sarılık ihtimali önlenmiş oldu. Geçmiş olsun diyenlere çok teşekkür ederim. Yarından itibaren yine hep birlikte olacağız. Aynı durum ertesi hafta tekrar önce bu kez de gıda zehirlenmesi açıklaması yaptılar. Ancak artık haber yayılmış, gizlenecek yanı kalmamıştı. Yine de 28 Şubat'ta pankreas kanseri olduğunu yazan internet sitelerini yalanladı. 14 Mart'ta ekranlara dönerken mal, mülk, şan, şöhret hepsi hikaye. Bir kez daha anladım ki hayatta en önemli şey sağlık dedi. 17 Mart günü ben 32. günde konuktum. İbrahim Tatlıses'e düzenlenen saldırıyı belgeselim üzerinden tartışıyorduk. Ve bir an takım elbisesinin içinde hayli küçülmüş, avukları çökmüş bir halde yorgun görünüyordu. Çoğu hasta yerden çıkaramaz hale getiren, hayata küstüren, çok ağır bir tedavi sürecinde üstelik bozuk moralle ekrandan kopmamaya, işini en iyi şekilde yapmaya çabalıyordu. Niye kendini bu kadar yoruyorsun diye sordum. Stüdyoda hastalığı filan unutuyorum. Emin ol böylesi daha iyi. Haber beni hayata tutuyor. Haber beni hayata tutuyor dedi. Zaten baştan beri hep öyle ola gelmişti. Kemoterapiyle birlikte hırslanmış kendisiyle ben bu hastalığı yenerim iddiasına girmişti. Çocukluğundan beri dolaştığı hastanelerde hastalıkla mücadele azmi kazanmıştı. O birikim şimdi yeni mücadelesinde kendisine mühimmat olacaktı. Kendi kendine ölmeyeceksin. Daha yapacağın işler var. Düşün ki bu da belgesel gibi bir proje. Kanserden kurtulma projesi diyordu ama bu kesinlikle hayatının en zor projesiydi. Doktor, Küba'da geliştirilen ve Chavez'in tedavisinde kullanılan yeni ve çok sert bir ilacı deniyordu. 2 haftada bir aldığı kemoterapi 8 saat sürüyordu. Meleğim dediği bir hemşire, kalbe giden iri bir damarda iğneyle port açıp vücuduna koyu kırmızı renkte likit zehir enjekte ediyordu. İlaç, vücudun direnç sistemini çökertiyor, bağırsakları perişan ediyor, onu yemekten iğrenir hale getiriyor, halsiz bırakıp yatağa düşürüyordu. Kemoterapi iştahını sıfırladığı halde kendini yemeye zorluyor, yapması gereken işlere, bitirmesi gereken belgesele yoğunlaşarak bedenini ayağa kaldırıyordu. Sabahki kemoterapi boyunca 28 Şubat belgeselinin metinlerini okuyor, tedaviden sonra gazete yazısını yazıyor, bir süre yatıp uyuyor, akşamüstü 5 gibi kanala gidiyor, toplantıya katılıyor, kendini haberin heyecanına kaptırarak o adrenaline stüdyoya giriyordu. 45 dakika sonra stüdyodan ölü gibi çıkıyor, arabaya biner binmez arka koltuğa yığılıyor, uyuyarak geldiği evde yemek yiyip gece 10'da yatıyordu. Bir seferinde bu tempoya dayanamamış, programı kapattıktan sonra jenerik dönerken stüdyoda dekorun ortasında kusmaya başlamıştı. Buna rağmen doktoru çalışmasına itiraz etmiyor, sizdeki direnme gücünü ve inancı görmesem sizi bu kadar zorlayamazdım diyordu. 4 ay böyle devam etti. O süreçte ekrana çıkamadığı gün olmadı hiç. Nihayet Haziran ayında kontrol günü geldi. Doktor tahlil sonuçlarını incelerken bir andın gözü onun üzerindeydi. Evet, burada bir resim görüyoruz. Birant hastanede revirdeki o koltuklardan birinin üzerine oturmuş kemoterapi odasında çalışıyor. Ağzından çıkacak cümle onun kaderini belirleyecekti. Doktor mucize dedi. %70'i gitmiş. Ameliyatlıksınız. Bir kez daha başarmıştı işte. Hırsı kendisinden güçlü çıkmıştı. Öleceğine hiçbir zaman inanmamış, direnmiş ve kaderini yenmişti. Doktorların en fazla %18 şans verdikleri bir ihtimal gerçek olmuştu. O sabah hastaneden uçar gibi çıktı. Arabaya binmeyip Nişantaşı'nda sokakta yürüdü. Kahvaltı veren bir dükkana girdi. Kendisine bir sucuklu yumurta söyledi. Yerken Cemre'ye arayıp müjdeyi verdi. Galiba yırttım Cemre. O tedavi sürecindeyken Türkiye'de seçimlere hazırlanıyordu. Bir an Haziran başında Erdoğan'ı 32. günde ağırladı. Yine olumlu olumsuz çok eleştirilen bir söyleşi oldu. Yayını bitirdikten sonra Erdoğan bir anda hastalığını sordu. Birant iyi gittiğini, ameliyat olacağını söyledi. Bak dedi Erdoğan, bu iş moral işidir. İnanırsan yenersin. Ben senin için dua edeceğim. 23 Haziran Perşembe akşamı kanalda ana haber bülteni bittikten sonra ekranda veda zamanı yazısı belirdi ve Birant izleyicilerine şu açıklamayı yaptı. Doğrusu bu yoğun gündemde ekranı bırakmak hiç içime sinmiyor. Ama tatile falan çıkmıyorum. Bir süredir gördüğüm tedavi iyi sonuç verince yarın kendimi cerrahlara bırakıyorum. Önemli bir ameliyatım var. Aslında kötü değil. İyi bir haber veriyorum sizlere. Ameliyat olmam iyi bir haber. Sezon başında yine birlikte olacağız. Öyle ümit ediyorum. Sizleri bilmem ama emin olun ben sizleri çok özleyeceğim. Ancak o güne kadar da dualarınıza ihtiyacım var. Seveninizle, sevmeyeninizle dualarınızı esirgemeyin efendim. Bir an televizyonun santraline yağan sevgi mesajlarını öğrenip doğruca Amerikan Hastanesi'ne gitti. Ameliyat kararı aile içinde kurtulduk müjdesi gibi karşılanmış, hastalık artık espri konusu olmuştu. Cemre öleceksin, parasız kalacağız deyip ağlar gibi yaparak onu güldürmeye çalışıyor. Bir an benden sonra ne yaparsanız yapın diyerek şakaya vuruyordu. Kader içinde onları izleyen ve ameliyata kadar her gece oğluna sarılıp ağlayan Umur İkisinin de antidepresan haplarıyla ayakta durduğunu ameliyat günü öğrenecektim. 24 Haziran günü ameliyata girdi bir an. Her zorluktan önce annem yanımda derdi. Bu kez avucun içinde torunun fotoğrafı vardı. Göreceksiniz, bana şans getirecek dedi. 9 saat sürecek ağır bir ameliyatta yattı. Dalağı alındı. Karaciğeri yakıldı ama sonuç iyiydi. Gözünü açtığında Umur başucundaydı. Ne oldu diye sordu. Bitti babacığım, alındı. Her şey bitti dedi Umur. Nihayet biri 70'ine vardıktan sonra, diğeri 30'unu açtıktan sonra ve hastalıkla birlikte birbirlerine seni seviyorum diye bir olmuşlardı. O akşam Çetin rakipleri Uğur Dündar ve Ali Kırcı'ya canlı yayında bir anda acil şifa dilekleri gönderdiler. Hastalık rekabeti de husumetle silip süpürmüştü. Bir an ertesi gün sımsıcak bir sevgi seliyle karşılandı. Bir ilgi halesiyle kuşatıldı. Her gazetede kendisini seven sevmeyen köşe yazarları, düşmanları, dostları, yetiştirdiği evlatları ondan sevgi sözcükleriyle bahsediyor. Zamanında en sert laflarla kendisine saldıranlar özür diliyor. Her partiden, her görüşten parti liderleri, politikacılar övüp moral veriyordu. Ölmeden önce ne kadar sevildiğini öğrenen kişilerden biri oldum. Bu hastalık sayesinde de bir an. Arayanlar arasında Başbakan Erdoğan da vardı. Geçmiş olsun dedikten sonra çok ilginç bir sır verdi. Ameliyatından önceki gece yarısı uyandım. Zorladım, uyku tutmadı. Baktım Emine Hanım da uyumuyor, kalktık. Kızımızı da aldık. Gecenin o saatinde Eyüp Sultan'a gittik. Orada sana dua ettim. Binat bundan çok etkilendi. Kendisi camiye gitmez, dua namaz bilmezdi ama Allah'a inanırdı. 6 ay sonra başbakan da hasta olduğunda kimselerin soramadığı kanser misiniz sorusunu bir başka kanser hastası olan Biran soracak. Erdoğan kanser olmadığını ilk kez o programda açıklayacak. Ameliyatından sonra bu kez Biran başbakanlığı arayıp benim de onun için dua ettiğimi söyleyin Erdoğan'a diyecekti. O yaz hastalık dosyasını kapattı. Hayata döndü. Yeni bir tekne aldılar. Adını Gogoş koydular. Bir an tekne denize indiği gün mayosunun üzerine giydi ve artık beni kimse buradan indiremez dedi. Bütün yazı ailesi ve dostlarıyla teknede geçirdi. Kaptanlığı kendisi yapıyordu. Dünyada neredeyse görmediği yer, konuşmadığı lider kalmamıştı. Şimdi kendi kaptanlığında burnunu ufka verdiği teknesinde neşe içinde rotasız, telaşsız, meçhule yolculuklar yapmak istiyordu. Ne gazete görmek, ne televizyon izlemek, ne hayat muhasebesiyle, ne istikbal endişesiyle vakit kaybetmek, ne pes etmek, ne köşeye çekilmek. Ama çocuklukta ve gençlikte hasta yatağında sonrasında haber telaşında geçirdiği yılları telafi etmek. Oğlunda yaşayamadıklarını torununda hissetmek. Ve ardına bakmadan hayatını anlatacak kitap için hafızasını tazelemek, belgeleri derlemek. 5 Eylül 2011 günü yeniden ekrana çıktığımda savaştan zaferle dönen muzaffer bir komutan gibiydim. Artık birincilik kürsüne yerleşmiştim. Ölümü görmüş, onu geriletmiş, kendini yeniden var etmiştim. Onu yenemeyen güçlendirmiştim. Hayatının her krizinden olduğu gibi ameliyatından da ayaklanarak dönmüştü. Hırsını her daim ıstıraplarından devşirmiş, her zafarı gibi bu sonucunda da acıyla karşılaşmıştı. Şimdi her zamankinden daha da özgüvenliydi. Korkacağı, çekineceği hiçbir şey kalmamış gibiydi. O yayın öncesi bana ekrana küpeyle çıkmak istediğini söyledi. İçinden öyle geliyordu. Artık en renkli kravatlarını, en parlak saat peyniklerini takacak, ekranda gaf yapmaktan, en olmadık soruları sormaktan, takılıp ığlamaktan hiç gocunmayacak, bunlarla alay edenleri aldırmayacak, aklına geleni söyleyip dilin ucuna geleni soracaktı. Ne kendisi aleyhine açılan davaları umursuyordu, ne eleştiri yazılarını, ne FBGS maçı yüzünden yediği 1 milyonluk Rütük cezasını, ne eskiden olsa yapamadığı için dövüneceği Esad söyleşisinin dolaylı baskılarla engellenmesini. Bir gün Cemre ile bir sosyal sorumluluk projesi için sahneye çıkıyor, bir başka gün Türkçe olimpiyatlarının halk müziği jürisinde boy gösteriyordu. Ne oluyor diye sorduğumuzda da doktorum içinden ne geliyorsa yap dedi diye cevap veriyordu. Üstelik artık evde kaderini bekleyen kanser hastaları içinde bir örnekti. Onun pankreas kanseriyle boğuşan, kemoterapi gören bir hasta olduğunu bilenler, o bunları yapabiliyorsa biz neden yapamayalım diye düşünüyor, iyileşme ümidiyle doluyorlardı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bile kulak rahatsızlığı sırasında hastane odasında yatarken televizyonda bir andın yeni yayın dönemi tanıtım filmini görmüş, danışmanı Ahmet Sever'i arayıp Mehmet Ali'ye söyle, hasta yatağında bana büyük moral verdi. O bu kadar ağır hastalığın ardından bu kadar enerjikse ben niye bu kadarcık rahatsızlıktan etkileneyim diye düşünerek güç buldum demişti. Ekim ayında Apple'ın eski patronu Steve Jobs'un 7 yıldır mücadele ettiği pankreas kanserinden öldüğünü öğrenmek bir anda moralini biraz bozduysa da çabuk toparlandı. Zaten bir süredir hayatı üçer halik yaşıyordu. 3 ayda bir kontrole gidiyor, tahsil sonuçlarını inceleyen doktorun gözünün içine bakıyor, gözünüz aydın kelimelerini duyduğu anda 3 ay daha yaşama şansı elde etmiş oluyordu. Hastalık 2 sene sonunda nüksetmezse 1 sene hayat garanti. Ondan sonra tekrarlamazsa 2 sene garanti diyordu. Bu durum dünyaya bakışını da değiştirmişti. Artık çok uzun vadeli planlar yapmıyor, günlük yaşıyordu. Sorunları fazla ciddiye almıyor, gülüp geçiyordu. Güne Allah'a şükür bu sabah da ağrısız, sızısız uyandım diyerek başlıyor. Yatarken Allah'ım sana şükür, bugünü de bana hediye ettin diyordu. Yaşadığı güne şükrediyordu. Ekranda görmeyi çok istediği 28 Şubat belgesini sevinçle izledi. Kemoterapi sürecinde kendisine dayanma gücü veren bu belgeselde bir dönem başına örülen çorapları belgelemiş, cümle aleme göstermişti. O günlerde bir ödül töreninde karşılaştığımızda daha ayrım sonu. Sayfa 399.